Ayrım 16.
40. Bölüm Vedalaşma. Bugüne dek öylesine ilginç veda sahnelerinin tanığı oldu ki Doktor Nükhet, yoğun bakımdaki vedalaşmalarında hasta yakınları sessizce ağlar genellikle. Ayrılmak üzere olduğu canına dokunur. Hissedemediğini bilse de onu incitmekten korkar. Aralanan kapıdan içeriye süzülen tekerlekli sandalyede oturan Nehir de algıladığı görüntü karşısında donup kalıyor ilk anda. Günlerdir adını sayıkladığı, yanında olabilmek için deliler gibi çırpındığı Deniz karşısında işte. Burnunun üzerindeki, yüzünün büyük bir bölümünü kaplayan solunum cihazının altında derin bir uykunun kollarında gibi. Bedeninin üst kısmı çıplak, ince bir çarşaf var üzerinde yalnızca. Göğsüne serpiştirilmiş. Nehir'in ne işe yaradıklarını bilmediği kablolar, kollarına, damarlarına bağlanmış serumlar, iğneler, yaşamsal verileri gösteren monitörler, ibresini şu anda ölüme doğru çevirmiş ekranlar. Veda sahnesi için gereksiz bir sürü ayrıntı. Oysa Nehir bu sahneyi gözünün önünde canlandırdığında, alacağı solukların sayısı gitgide azalan, makinelere bağlı bir denize değil, biricik aşkının derin uykudaki halini anımsamak istiyor. Tüm cihazlardan, iğne ve hortumlardan arındırıyor zihninde denizi. Elini tutuyor önce. Sıcacık. Parmaklarını okşuyor. İncitmekten korkar gibi usul usul. Eğilip tek tek öpüyor parmak uçlarını. Her birini sicim gibi inen, sele dönmüş gözyaşlarıyla ıslatarak. Dudakları kıpır kıpır. Bir şeyler söylüyor. Konuşuyor sevdalısıyla. Sohbet ediyor belki ama hiç mi hiç yükselmiyor sesi. Doktor Nükhet kıpırtısız, sessiz, hiçbir tepki vermeden izliyor yaşananları. Varlığının farkında bile değil zaten Nehir. Taş olsa taşı eritecek acısının kıyısında durmuş, içine doğru ağlıyor Nükhet de. Azalan zamana isyan halinde Nehir. Bıraksalar sonsuza dek kalsa burada. Ayağına takılı atelin üzerine basarak dikiliyor. Deniz diye haykırarak üstüne kapanıyor denizin. Hıçkırıklar sarıyor bedenini. Uzunca bir süre öyle kalıyor. Gitgide kesikleşiyor hıçkırıkları. Çaresizce kabullenişin gölgesi, hüzünlü, buruk, zehir acılığında bir gülüş olup öylece donuveriyor dudaklarında. Nehir olmuş neye yarar? Bundan sonrasında, denize ulaşamayacak olduktan sonra. 41. Bölüm Arda 4 yıldır adım adım ölüme yürüyor Arda. 26 yaşında henüz. Üniversite diplomasını aldığı yıl yakasına yapışan illet, ağdalı, katran karası bir leke gibi bedeniyle bütünleşiverdi. İlk kez İstanbul'da üniversitenin son sınıfındayken yüzünü gösterdi kabus. Halı sahada top oynarken soluğu daraldı. Çöküverdi olduğu yere. Aç karnına çıktın maça dedi arkadaşları. Sorunu basite indirgeyen bir gerekçeyle sıkı sıkıya sarılmak Arda'nın da işine geldi. Ne var ki uyanmıştı uyuyan canavar. Günlük işlerini yapmakta zorlanıyordu artık. Gitgide arttı şikayetleri. Nefesi yetmiyor, çabucak yoruluveriyordu. Kısa bir tatil için İzmir'e ailesinin yanına gittiğinde apar topar doktora götürdü babası. Tanıdıktı doktor, aile dostlarıydı. Gencecik delikanlıya ağır hastalığı yakıştıramadı. Muayene bulgularında bir şey çıkmamıştı zaten. Grip ilaçlarıyla, vitamin destekleriyle geçiştirilmeye çalışıldı. Sözün kısası, tıbbi deyişle hastalık atlandı. Şikayetler arttıkça doktorlara, hastanelere gidip gelişler artmaya başladı. Son çekilen akciğer filmi, kalbin büyümüş, ciğerlerin su toplamış olduğunu gösteriyordu. Kardiyoloğa havale edildi. İlk kez elektrokardiyografi çekildi. Kalbin kasılma gücünde zayıflama saptandı. Kardiyomiyopati dediler. Kalp kasının yavaş yavaş ölmesi. Nedeni bilinmiyordu. Metabolik bünyesel bir hastalık olabilirdi. Büyük bir olasılıkla yıllardır kendisiyle beraber yaşıyordu. 20'li yaşlarda başlamıştı olabilirdi. Kesin bir şey söyleyemiyorlardı. Arda'nın ilk tepkisi endişe ve ürküntüydü. Ölüm korkusu geleceğe üzerine çöküveren belirsizlik. Üniversite diplomasını almıştı ama ne bir işe girip çalışabiliyordu ne de yıllardır hayalini kurduğu master programı için başvuru yapabiliyordu. Sorunun üstesine gideceğine kolaycılığa sığındı. Doktor üstüne doktor değiştirmesinin altında yatan yok bir şeyin diyecek birini bulma çabasıydı. gitgide kötüleşiyordu durumu ve doktorlar kalp yetmezliği tanısıyla son noktayı koyarak izlemeye aldılar Arda'yı. Yatak istirahatı, ilaçlar. Verilen idrar söktürücü ilaçlar yüzünden kendini iyi hissetse bile evden dışarı adımını atamıyordu. Bir ayağı tuvalette kalıyordu çünkü. Spor yapması yasaktı ama yorucu olmamak şartıyla yürüyüş yapabilir, araba kullanabilirdi. Bir aralar iyi hissetti kendini. Hastalandığında İstanbul'da arkadaşıyla paylaştığı evi öylece bırakıp İzmir'e, baba evine dönmüştü. Hesaplarını iyileşme ve kaldığı yerden İstanbul'daki yaşamını sürdürme üzerine yapmaya başladı yeniden. Tam da umutlanır gibi olmuş, bilgisayar başında çalışma hayalleri kuruyordu ki kullandığı ilaçlar yetersiz gelmeye başladı. Vücutta şişlik ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Bir hafta sonra taburcu olup eve döndüğünde kalp nakli için acil listeye alınmıştı. Bu kadarı da yetmedi ne yazık ki. Tablo daha da ağırlaşınca hastanede devamlı bakıma alındı. Koluna kateter denilen, damar içine ilaç vermek için özel olarak hazırlanmış bir tüp takıldı. Buradan devamlı kalp güçlendirici ilaçlar verilmeye başlandı. Şu anda 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünün yoğun bakımında yatıyor Arda. Artık cihaza bağlı. En büyük lüksü arada bir tekerlekli sandalyeyle gezebilmek. Onun ötesi yok yaşamında. Ve unutulmadık bir anda gelen haberle karanlığın ucunda küçücük bir ışık beliriyor Arda için. Beyin ölümü gerçekleşen bir vericinin kalbi Arda'ya uyuyor. Yaşama dönüş yolunda cılız da olsa bir umudu var artık. Nehir'in imzasını taşıyan izin belgesi İzmir Bölge Koordinasyon Merkezi'ne ulaşır ulaşmaz hızlandırılmış bir saat akışı devreye giriyor. Türkiye çapında organ bekleyen binlerce hasta arasından kan grubu ve doku tipi yönünden uygun olanlar araştırılıyor. Karaciğer Ankara'ya gönderilecek. Böbrekler ise dağıtım ilkesine göre İzmir'de kalmak zorunda. 5 saatlik dayanma süresiyle en kısa ömürlü organ olan kalbe İzmir'den alıcı çıkıyor neyse ki. 9 Eylül Üniversitesi'nde tedavi olan acil bekleme listesindeki Arda'nın kan grubu, kilosu, boyu ve diğer özellikleri nakil için uygun bulunuyor ve Arda'nın kalp nakli için hızlı bir koşuşturma başlıyor. Organ çıkarımı 4-5 saatlik bir işlem. Haç şeklinde olabildiğince küçük ve estetik bir kesi yapılarak göğüs açılacak, kalp, karaciğer ve böbrekler alınacak. Kalp nakli 9 Eylül Üniversitesi'nde yapılacağı için kalbi vericiden alan ve nakli gerçekleştirecek ekiplerin paralel çalışmaları gerekiyor. Zamana karşı amansız bir yarış bu. Yoğun bakım hekimleri, hemşireleri ve personeli, organ nakli koordinatörü, organ nakli cerrahları, ameliyathane hemşireleri ve personelden oluşan ekipler ortak bir saat belirliyorlar. Harvest, organ hasadı denilen çıkarım işlemi için tüm hazırlıklar tamam. Alan ekiple veren ekip yan yana iki salonda çalışıyorlar. Deniz'in kalbinin alınışı 1,5 saat sürüyor. Önce verici kalbe eko yapılarak sağlamlığı onaylanıyor. Diğer salonda ise alıcı konumunda olan Arda uyutuluyor ve kalp akciğer makinesine bağlanıyor. Bir süre için kalbi devre dışı Arda'nın. Deniz'in kalbinin Arda'ya takılışı da 1,5 saatlik bir süreyi kapsıyor. Ardından bedeni ısıtılıyor. 4,5-5 saatte ancak normal beden ısısına ulaşabiliyor. Gelinen aşama yoğun bakımda uyutulma dönemi. İlk anda karşılaşılabilecek erken doku reddi denilen olumsuzluğun yaşanmaması umut verici. Uzun dönemde ortaya çıkabilecek doku reddi içinse ömür boyu ilaç kullanması gerekiyor Arda'nın. Ameliyatın başarılı geçtiği söyleniyor ailesine. Annesi, babası, kardeşi sevinç içinde. Arda'nın son hatırladığı şey koluna takılan sıvı. Birkaç saat sonra kendine gelirken çok yorgun, bitkin, kamyon çarpmış gibi hissediyor kendini. Uyanıp uyanıp dalıyor. Solunum cihazı ve bedenine bağlı diğer aygıtları çekip çıkarmasın diye kollarını bağlamışlar. Monitör ve aspiratör seslerini duyuyor hayal meyal. Doktorların, hemşirelerin konuşmalarını. Kollarında, boynunda kateterler var. Göğüs boşluğunda borular. Deniz'in son haline benziyor görüntüsü ama arada çok büyük bir fark var. Ölüme değil, yaşama koşuyor Arda. Deniz'in organları alınmış, kesi yerleri dikilerek kapatılmış. Bedeni ise dünyadaki tüm işlevlerini tamamlayarak huzura kavuşmuş, morgun soğuk yüzeyinden alınıp toprağa kavuşturulmayı bekliyor ve uzaklardan gelecek diğer yakınlarını. 42. Bölüm Soğuk Rüzgarlar. Nisa, Halil ve Dila Sezen havaalanından hastaneye ulaştıklarında yaşadıkları büyük acının yanında gecikmiş olmanın huzursuzluğunu da taşıyor üstlerinde. Hep beraber doğruca morga iniyorlar. Ancak Nisa içeriye giremiyor. Oğlunu yaşamındaki biricik maviliği denizini son gördüğü haliyle yaşatmak istiyor içinde. Dila ise karşılaşacağı tabloyu göğüsleyecek cesareti bulamadığından annesinin yanında kalmayı yeğliyor. Bir tek Halil Sezen giriyor içeriye. Oğlunu son kez toprağa verilmeden önceki haliyle görmek için. Omuzları çökmüş bir halde dışarı çıktığında dünyanın o anda belki de en perişan insanı, mal, mülk, onca servet neye yarar? Hepsini yoluna serse denizini geri getirebilir mi? Burada hastane yetkilileriyle oğlunun cenaze ve defin işlemlerini konuşan bir baba konumunda olacağına, toprağın altına kendi bedeninin girmesine çoktan razı. Cenazenin morgda kalış süresi genellikle 1-2 gün. Özel durumlarda eğer istenirse 1 hafta 10 güne kadar uzatılabiliyor bu süre. Ne gerek var? Hemen alıp gitmekten yana Sezenler. Galvanizli tabutta ilaçlanmış olarak uçak kargosuyla İstanbul'a götürecekler denizi. Burada İzmir'de bırakacak halleri yok ya. Hastaneye geldiklerinden beri hiçbirinin ağzından nehrin adı çıkmadı. İşlemler tamamlandığında nehri görmeliyiz diyor Dila. Halil Sezen de başıyla onaylıyor kızını. Karşı çıkmıyor Nisa ama zorla üzerine yüklenmiş bir görevi gönülsüzce yerine getiren insanların sıkıntılı haliyle Dila'nın kolunda sürüklenir gibi yürüyor hastane koridorlarında. Nehir ise denizin annesi, babası ve kardeşleriyle karşılaşacak olmanın heyecanıyla sabırsızlık içinde bekliyor yollarını. Sezenlerin hastaneye geldiğini öğrendiğinden bu yana yerinde duramıyor. Ablası bıraksa ayakta zor duruşuna, güçsüzlüğüne aldırmadan kalkıp kapıda karşılayacak onları. Madem içlerinde açılan yara ortak, acılarını da birbirleriyle paylaşacaklar ki biraz olsun dayanılabilir hale getirsinler. Ne var ki Nisa Hanım'ın yüzündeki tanımlanması güç donukluğu, tavırlarındaki uzaklığı görür görmez, beklentilerinin anlamsızlığını kavruyor Nehir. Ufacık bir sıcaklık bulabilmek umuduyla bir ona, bir diğerine yönelttiği bakışlarını yere indiriyor sonunda. Ağzını açıp tek söz edecek gücü yok. Onun yerine Nevin, hoş geldiniz diyor. Başınız sağ olsun, buyurun şöyle oturun. Nehir orada değil sanki. Dönüp, senin de başın sağ olsun diyen yok. Deniz yalnızca onlara ait. Nehir ise bir su gibi akıp gitmiş hayatlarından. Neden sonra, geçmiş olsun diyor Halil Sezen. Nisa da gözlerini kaçırarak hafifçe başını sallıyor kocasını onaylar gibi. Geçmiş olsun, başın sağ olsun değil. Bir tek Dila sokuluyor Nehir'in yanına. Hayal kırıklığıyla kas katı kesilmiş bedenini kendine çekip sımsıkı sarılıyor. Allah hepimize sabır versin diyor. Sana da diye ekliyor cılızlaşan sesiyle. Nisa, Nehir'le Dila'nın sarmaş dolaş halini görmezden gelip hastaneye girdikleri andan itibaren kendilerine eşlik eden hemşireye dönüyor. Kimlere verildi oğlumun organları diyor suçlayıcı bir ifadeyle. Kalp nakli hastanemizde gerçekleşti. Hastamız erkek, 26 yaşında. 4 yıldır yoğun ilaç tedavisi görüyordu. Ameliyat olmasa yaşayamayacaktı. Şu anda yoğun bakımda yatıyor. Karaciğer, acil bekleme listesindeki bir hasta için Ankara'ya gönderildi. Böbrekler İzmir'de. 2 ayrı alıcıya nakledilmek üzere. Sert bir el hareketiyle kesiyor Nisa. Tüm parçaları oraya buraya saçıldı desenize. Böyle düşünmeyin diyor hemşire. Daha da yumuşattığı ses tonuyla. O parçaların bundan sonrasında yaşamlarını sürdürecek olmaları küçük bir avuntu vermiyor mu içinize? Yanıt vereceğine nehire dönüyor Nisa. Denizi götürüyoruz, haberin olsun diyor karşısındakini acıtmaktan zevk alır gibi. Orada aile mezarlığına gömülecek oğlum. Eğer istersen geldiğinde ziyaretine gider görürsün. Karısının acımasızlığı karşısında insafa gelmiş gibi daha fazla bekletmenin gereksiz olacağını düşündük diye araya giriyor Halil Sezen. Bir an önce toprağa verilsin ki huzura kavuşabilsin. Ne söyleyebilir Nehir? Durum ortada. İstanbul'da yaşayan, İstanbul'a kök salmış bir ailenin oğlu doğal olarak oraya gömülecek. Zamanlama yönünden de onları suçlamak anlamsız. Cenazeyi kaldırmak için Nehir'in ayakta durabilecek hale gelip hastaneden çıkmasını bekleyecek değiller ya. Böyle bir şeyi beklemiyor zaten Nehir. Uğradığı düş kırıklığı bundan değil. Tüm aile fertlerinin onu suçlayıcı tavırlarından, aralarında esen soğuk rüzgarlardan anlayamıyor. Amca Hilmi Sezen, organ nakline karşı olmadıklarını, kararı kendisine bıraktıklarını söylememiş miydi görüşmede? İstemiyorlarsa gelinleriyle konuşup anlatabilirlerdi dertlerini. Ki o Nisa Hanım, gelinim değil kızım diyordu artık Nehir'e. Kazayla beraber ne değişmişti aralarında? Deniz'in çimento işlevi görerek iki tarafı birleştirmesiyle oluşan duvar, onun aradan çekilmesiyle yerle bir oluvermişti. Bu kadar basit. Bu kadar yüzeysel miydi aralarındaki bağ? İsyan halinde Nehir. Böylesi bir dışlanmayı, yok sayılmayı kabullenemiyor. Derinlemesine düşündüğünde, gerilere gidip Nisa Hanım'la ilk tanıştıkları güne, resim atölyesindeki karelere döndüğünde, bugün yaşananların kökeninde, görünmenden farklı şeylerin yattığını kavrar gibi oluyor. Evet, evet. Nisa Hanım'ın derdinin, organlarının bağışlanmış olmasıyla ilgisi yok. Kendisi bile farkında değil belki ama, bilinçaltındaki dürtülerle en başa dönüp, öyle sorguluyor Nehir'i. Nehir olmasa, oğlu ona aşık olup evlenmesi, bunların hiçbiri gelmeyecekti başlarına. İşte bu noktadan hareketle yön veriyor davranışlarına. Bu yüzden böylesine acımasız ve uzak. Kocasını bile, kendisini resim çalışmalarından uzak tuttuğu için yıllarca affetmeyen, ilginç yöntemlerle cezalandıran Nisa Sultan, biricik oğlunu kendisinden koparan gelinini asla affetmeyecek. Bundan emin Nehir. Ama bu haksızlık diye mırıldanıyor kendi kendine. Nisa bir asansörle aşağı inerken, senin için kolay küçük hanım diye söyleniyor dişlerinin arasından. Gençsin, güzelsin, bir deniz gider, bin deniz gelir senin için. Ama ben o denizin bir damlasını bulamam artık. Evlat acısı bu yavrum, başka şeye benzemez. Çekeceğin birkaç günlük acıyla karıştırma sakın. Ve bana ömrünün geri kalanını, yani onlarca yılını 3-5 aylık beraberliğin analarıyla geçireceğin yolunda yeminler etmeye de kalkma. Ne kadar inandırarak söylersen söyle, beni inandıramazsın. Karşında yılların Nisa Sultanı duruyor kızım. Senin gibi toy, deneyimsiz, 3 günlük bir sevdalı değil. 43. Bölüm Mine. 21 yaşında cıvıl cıvıl bir genç kız. Daha doğrusu öyleydi. Son 2 yıldır yaşadıkları tüm cıvıltısını aldı götürdü Mine'nin. Lise son sınıfta, üniversite giriş sınavlarına hazırlanırken, gözünde ortaya çıkan kızarıklık, ışığa hassasiyet ve yanma şikayetleri, çok çalışmaktan gözlerini fazlaca yormaktandır gerekçesiyle önemsenmedi. Şikayetlerine ağrı ve bulanık görme de eklendiğinde, doktorun kapısı çalındı ancak geç kalınmıştı. Herpetik, keratit kanısı kondu. Gözde de uçuk olur muymuş diye düşünmeyin dedi doktor. Bildiğimiz uçuk virüsü herpes simplex göze de yerleşebiliyor. Uygun olmayan tedaviler de enfeksiyonun artmasına neden oluyor. Eczaneden dönerken ellerinde torba dolu antiviral göz damlası, pomat, kortizonlu damlalar ve ağızdan alınacak antiviral haplar. İlaçlarını düzenli kullanması gerekiyordu. Korneadaki göz uçuğu hiç iz bırakmadan geçebilir. Ancak saydam tabakayı daha derinlemesine etkileyerek görmeyi kalıcı biçimde azaltabilirdi diye uyarmıştı doktor. İyileşir gibi oldu önce. Üniversite sınavlarına girerken gözündeki küçücük yangının başına ne işler açacağını bilemiyordu. Yaz tatili rehavetine kapılıp kontrol muayenelerini ihmal edince yeniden palazlandı şikayetler. Üniversite sınav sonuçlarını öğrendiklerinde dershane arkadaşlarıyla büyük müjdeyi paylaşırken gözünde bandaj vardı Mine'nin. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni kazanma sevinciyle bu küçük ayrıntıyı önemsemedi bile. Tatillerinin değişmez alışkanlığı kitap okumanın keyfine varamıyordu bu yaz Mine. Sağ gözünün görüşü gitgide bozuluyordu. Yineleyen ataklar sonunda tümüyle görmez oldu gözü. Hem ailesi ve yakınları hem de kendisi şaşkın ve perişandı. Doku nakli olgusunu ilk kez o günlerde duydular ama iyileşme umutlarını henüz yitirmemişlerdi. Tek gözle yaşamayı öğrenmek zordu. Derinlik hissi kaybolmuştu. Merdiven inip çıkmak, çay doldurmak gibi basit işler sıradan değil, üzerinde çalışılıp yeniden öğrenilmesi gereken eylemlerdi artık Mine için. Gene de soldurmadı yüzünü. Sıcacık gülüşünü esirgemedi sevdiklerinden. Ne var ki şanssızdı, hem de çok şanssız. Tek gözü etkileyen uçuk, yalnızca olguların %3'ünde iki gözü de tutar demişti doktor. Alerjik bünyelilerde tedavisi iyi yapılmayan hastalarda. İşte o %3'ün içine girmişti Mine. Acımasız virüs aldığı tek gözü yeterli bulmamış gibi diğer göze de atlayıvermişti. İkinci gözde kötüye gidiş daha çabuk ilerledi. Kısa süreli iyileşme sağlayan en etkili ilaçlar bile yararlı olamıyordu. Saydam tabaka bulanıklaşma yüzünden gelen ışığı kıramıyor ve görme azalıyor diye açıkladı doktor. Kornea naklinden başka çare yok diye son noktayı koydu. 3 yıldır görmüyor Mine. Hayal meyal ışığı seçiyor yalnızca. İyi ki o cılız canlılık var. Nakil ameliyatı için hastanın retina dokusu ve diğer göz içi yapılarının sağlam olması gerek diyor doktoru. Saydam tabakada bulanıklık, leke, beyazlık, şekil bozukluğu hastalığın doğal seyri. Ancak diğer tabakalar, özellikle de sinir tabakası sağlam olacak. En azından gün ışığını seçecek kadar görmeli Mine. Hiç görmeyen, görme siniri ve retinası işlevsiz göze nakil yapılamıyor. 2,5 yıldır kornea nakli listesinde uygun bir vericinin çıkmasını bekliyor Mine. Ve 2 gün önce o haberi aldı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın korneasının kendisine takılabileceği haberini, annesi, babası ve 2 abiyle beraber nasıl koştuklarını bilemediler hastaneye. Biraz geç kalsalar, kendilerine sunulan fırsat geri alınırmış gibi. 2 gündür hastanedeler. Bir süre için tahlilleri yapıldı. Ameliyata hazırlandı Mine. Kornea, damarsız bir doku olduğu için kan grubu ya da doku uyumu şart değil. Aciliyet sorunu da yok. Saydam tabaka alındıktan 3 gün sonra da takılabiliyor. Bu arada verici gözün sağlık taraması da yapılıyor. Göz ameliyatı geçirmemiş, kanser türü ya da mikrobik, virütük hastalıkları olmayan sağlam gözlerin saydam tabakaları kullanılabiliyor ancak. Son derece sakin bir hasta Mine. Zerrece korkmuyor ameliyattan. 3 yıldır çektiklerinin yanında bu ne ki? Kornea nakli konusunda epey de bilgi sahibi. Böyle bir değişime gerek duyulduğunu, söyledikleri andan bu yana tüm ayrıntılarını öğrendi. Abilerine çok şey borçlu. Bilgisayardaki verilere ulaşması için Mine'ye göz oldu ikisi de. Yapılacak işlemin göz nakli değil, kornea nakli olacağını, kendisinin şeffaflığını ve işlevini yitirmiş kornea dokusunun çıkarılıp yerine sağlıklı dokunun yerleştirileceğini biliyor. Bu işin sonunda göz renginin değişmeyeceğini de. Çünkü göz rengini veren iris dokusu korneanın arkasında yer alıyor ve cerrahi işlemlerden etkilenmiyor. Bu konuda ailece bilgi sahibi oldukları halde büyük abinin bakalım ne renk bir gözle bakacaksın dünyaya diye takılmasını gülerek karşılıyor Mine. Mavi diyor. Deniz mavisi sabit bir lens takacak doktorum. Öyle anlaştık. Yaşamı boyunca alacağı en büyük armağanın denizin geleceğini bilirmiş gibi.